Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts, 41. ayrım. 26. Ekip odasına girdiğinde kafasındaki tabloyu oluşturmak için büyük yazı tahtasını kullanmaya karar verdi. Tabloya şemalarla isimleri ilave ederken aklı hala Duncan'la yaptığı konuşmadaydı. İnatçı, pis maço. Ondan adam gibi önlem almasını isteyince konuyu nasıl saptırıp terbiyesizleşti? Onun böyle davranacağı hiç aklına gelmezdi. Demek ki insan başkaları hakkında yanılabiliyormuş. Beyni ya da o lanet fazlalıkları havaya uçarsa tüm suç kendisinin. Durup gözlerini kapadı ve kendi kendine sakin olmasını söyledi. Böyle bir şey olamazdı. Duncan'ın nerede olduğunu bilmezse Roy'un katilini nasıl bulacaktı? Adam tüm savanayı dolaşıp tüm zamanını ve enerjisini Duncan'a harcamazdı herhalde. Hem aptal aptal ortalıkta dolaşarak kendini tehlikeye atmayacak kadar da akıllıydı. Adamın bir planı olduğundan emindi. Eğer Duncan onun ilk ve öncelikli hedefi olsaydı, kendisine dokunmazdı. Duncan, çok iyi bir hedef olabilir ama henüz değil diye düşündü. Paniğe kapılmıştı ama şimdi her şeyi daha iyi anlıyordu. Soğukkanlı ve mantıklı düşününce cevaplar birbiri ardına geliyordu. Bu dava için deneyimli bir sivil polisle bir dedektifi daha görevlendirmişti. Kimliği belirsiz şahsın, konuşurken bir yandan da yazmaya devam ediyordu. Operasyonlardan birinde ölen bir kadınla bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte benim görevli olduğum rehine ya da intihar vakalarından birinde Roy Squire'ı özellikle benimle bağlantısı olduğu için kaçırıp öldürdüğünü biliyoruz. Patlayıcı deneyimi olduğunu da. Hilton Head'e gidip Roy'u kaçırdı ve onun arabasıyla Savannah'a geri döndü. Araba havaalanı otoparkında terk edilmiş olarak bulundu. Buradan da arabasını orada bıraktığı ya da taksiyle döndüğü sonucu çıkıyor. Hilton Head'den nasıl gittiğini henüz bilmiyoruz. Dönüp onlara baktı. Dedektif Peters, sizden araç kiralama şirketlerini araştırıp, Savannah'dan Hilton'a sırf gidiş için araba kiralanmış mı öğrenmenizi istiyorum. Ayrıca tek yön tren, otobüs ve uçak biletleri kontrol edilsin. Gidiş geliş alınıp tek yön kullanılanlara da bakılsın. Özel uçak da kiralamış olabilir. Cebi dolgun mu değil mi bilemeyiz. Son bir hafta içinde Hilton Head'e inen özel uçakları bir araştırın bakalım. Sky söz aldı. Neden kendi arabasıyla gidip dönmedi? Tabii arabası varsa. Orası arabayla pek uzak sayılmaz. Neden kurbanın arabasını kullandı? Bunu da bilmiyoruz. Arabasının olmama ihtimali de var. Ya da ekibe yeni giren Nebli söz istedi. Arabası ya da kullanacağı araç, koca bir adamı bağlayıp bagaja tıkarak götürmeye uygun değildi. Çok küçük bir araba belki de diye düşündü Phoebe. Veya adamı saklayacak bagajı olmayan bir kamyonet de olabilir. Nebli çıkık alt dudağını ısırdı. Ya da yalnızca bu bulmacayla uğraşıp zamanımızı boşa harcayalım diye yapıyordur. Bu da mümkün. Ara verip biraz su içti. Adamımızın orduda ya da emniyette eğitim almış olması da olasılık dahilinde ve bence büyük ihtimalle öyle. Çalışma yöntemlerimizi bildiği için bizi daha çok yormanın yollarını da biliyordur. Johnson vakasında güvenlik kordonundan sızmayı başarıp hedefi vurdu ve en ufak bir sorun yaşamadan geri döndü. Üniformalıydı belki de diye fikrini söyledi Skies ya da polis kimliği taşıyordu. Evet, güvenliği aşıp binayı oradan da Rihanna Curtis'in dairesine girdi. Bina tahliye edilince kadın çocuğuyla dışarı fırladı. Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini hatırlamıyor. Her iki durumda da bir şekilde içeri girdi. O binayı ve o pencereyi seçti. Niçin? Çünkü o konumun açısı özel tim için uygun değildi. O bölüm kullanılmayacaktı. Aynı fikirdeyim. Arkasını döndü. Mezarın üstündeki pembe güller de onun şu an muhtemelen hayatta olmayan bir kadına olan bağlılığının göstergesi. Burada gördükleriniz benim teşkilatta ve daha önce FBI'da katıldığım operasyonlarda ölen kadınların isimleri. Brenda Ann Falk, intihar. Kocası suçsuz bulundu. Babası ve erkek kardeşinin Roy'un kaçırılıp öldürüldüğü zaman diliminde Mississippi'de oldukları doğrulandı. Bu durumda onunla bağlantılı olup onu intihara sürükleyebilecek ya da fırsat yaratacak başka birine ulaşamıyoruz. Bu da olayla ilgili dosya isimleri yazılı emniyet görevlilerinin listesi. Hiçbirinin Brenda Falk'la bilinen kişisel bir bağlantısı yok. Belki adamın da onlarla bir bağlantısı yoktu diye araya girdi Skies. Belki de yalnızca güneye doğru yola çıkmış bir polis ya da bir ajandı ve gözü buradakilerden birine takıldı. Tahtayı işaret edip devam etti. Ve veya size, değmenim çünkü telefondaki ses öyle söyledi. O halde onu bulmamız zorlaşıyor. Tarih sırasına göre ikinci kurban Christina Wendy. Sandow isminde aşırı uçlardaki bir organizasyonun küçük bir terör çetesinin üyesiydi. İyi örgütlenememiş ve finanse olamamış bir çete. Buna rağmen özel uçak üreticisi Gulfstream Aerospace'in başkanının evini basmayı başardılar. Evde bir yemek daveti veriliyordu. Konuklarıyla birlikte 15 kişi rehin alındı. Hatırlıyorum, Nebli Phoebe'yi işaret etti. Operasyonu siz yönetmiştiniz. Evet, kendileri kadar uçlarda ve radikal taleplerde bulundular ama bunlar üzerinde pek fazla düşünülmemiş isteklerdi. Görüşmeler 12 saat sürdü. O sırada rehinelerden birinin ağır yaralandığını öğrendik ve tim komutanı içeri girmeye karar verdi. Çocukları ve hamile bir kadını serbest bırakmalarını istemiştiniz. Şimdi hatırladım. Başkanın iki küçük çocuğuyla 7 aylık hamile misafirlerini bırakmayı kabul ettiler. Böylece rehinelerin sayısı 12'ye düştü. İki kişi binaya ikinci katın penceresinden girip teröristlerden ikisini yakaladı. Wendy polislere ateş açınca indirildi. Tek kalan diğer terörist de tutuklanıp gözaltına alındı. Hala içeride. Korkunçtu. Phoebe çığlıkları, silah seslerini çok net hatırlıyordu. Wendy'nin babası emekli olmadan önce orduda görevliymiş. Kızının yaptıklarını hiçbir zaman onaylamamıştı. Olay sırasında ne Savannah'da ne de Hilton Head'de görülmemiş. Buna rağmen orduyla bağlantılı olması mümkün. Wendy'nin de dağılan örgüt üyelerinden biri vasıtasıyla ayrıca bir bağlantısı olabilir. Saçını geriye attı. FBI'dan bu konuda destek istedim. Biliyorum dedi. Odadakilerin yüz ifadelerine bakarak, bu bizim davamız. Fakat onlar bu tür soruşturmalarda bizden daha geniş kaynaklara sahip. Bir sonraki isim, Philippa Del Rey. Oto hırsızlığında öldürüldü. Kadının 5 yaşındaki kızı o sırada arabadaymış. Onu da rehin almışlar. Batı yakasındaki bir garaja kadar takip edildi. Oraya ulaştığımızda görüşmeler başarılı geçti. Çocuğu bırakıp teslim oldular. Del Rey'in erkek kardeşi o sırada Almanya'da askerliğini yapıyordu. Şimdi o da, kadının kocası da Savannah'da yaşıyor. Kardeşi Ricardo Sanchez, atlı devriye ekibinde görevli. Onu tanıyorum. Üniformalı memur elini kaldırdı. Rick Sanchez'i tanırım. İyi adamdır. Umarım haklısındır ama yine de onu sorguya çekmek zorundayız. Bu pek hoş kaçmamıştı. Bir polisin diğerini böyle terslemesi hoş değildi. Onunla kendim konuşacağım diye o anda kararını açıkladı. Sonra sırada Angela Brantin var. Banka soygunu sırasında kaybettik onu. Görüşmeler başlamadan yaralandı. Tıbbi yardım almayı reddetti. 4 saat sonra ambulansla hastaneye götürülürken durumu ağırlaştı ve kurtarılamadı. Kocası Joshua Brantin o sırada New York'ta iş seyahatindeydi. Karısının ölümünden 19 ay sonra tekrar evlendi. Orduya da emniyetle bağlantısı yok. Angela Brantin'in de tanıdığı başka bir erkek şüpheliye rastlanmadı. Bu vakayla ilgili basında haberler çıkmıştı. Skies olayları hatırlıyordu. Yalnızca soygunla ilgili değil, Brantin'in karısının da haberi yapılmıştı. Adam sonradan zengin olmuş, işleri de iyiye gitmiş. Hatırladığım kadarıyla karısının ölümü onu boşanmaktan kurtardı şeklinde söylentiler çıkmıştı. O halde bir an önce Brantin'le konuşacağım. Memur Lando, Hitch Caddesi'ndeki olayla ilgili Rihanna Curtis'te bir kere daha konuşmanızı istiyorum. Binadan çıkmadan önce, olay sırasında ya da sonrasında hatırlayabildiği en küçük ayrıntıya bile ihtiyacımız olacak. Komşularıyla da görüşün. Yanınıza da bir memur daha alın. Yetki belgesini benden alırsınız. Dedektif Skies, siz de aynı olayda özel timde görev almış arkadaşlara ulaşmaya çalışın. Sizinle daha rahat konuşacaklarını düşünüyorum. Hiçbirini zor durumda bırakmak istemem. O anda akıllarına gelmeyen bir ayrıntıyı hatırlayabilirler. Örneğin, meslektaşlarından biriyle ilgili. Üniformalı ya da sivil olabilir. Dikkatlerini çeken küçük bir söz, bir hareket bile önemli olabilir. Konuşmak isteyen olursa, ona Bonaventure'de çekilen fotoğrafları gösterebilirsiniz. Roy Squires paramparça olduktan sonra çekilenlere. Hemen ilgileneceğim teğmenim. Teşekkürler. Dave'in içeri girdiğini görünce başını salladı. Başlayabiliriz. Dave, Phoebe'nin odasını işaret edince genç kadın önden yürüyüp içeri girdi. Kısa zamanda çok büyük uğraş verdin Phoebe. Uykunu ihmal etmiyorsundur umarım. Biraz uyuyabildim. Doğrusunu istersen, gözlerim kapandığı anda aynı kabus sürekli geri geliyor. Roy'un mezarlıktaki hali, patlama. Uyanık kalıp bir şeylerle meşgul olunca kendimi daha iyi hissediyorum. Durduğum anda içimdeki korku tekrar ortaya çıkıyor. Ailen? Bilemiyorum. Onları daha ne kadar evde tutabilirim? Bu durum bir tak anneme yaradı. Zorla gülümserken aslında içten içe acı çekiyordu. Diğerlerini sorarsan, bilmiyorum. Şimdi gidip görgü tanıklarıyla konuşacağım. Ve o dört kadın kurbanla bağlantısı olan şahısları sorguya çekeceğim. Buradan bir şeyler çıkacağına eminim. Yanına birini daha al istersen. Başka adamım kalmadı. Bir kısmı evdekilerle ilgileniyor. Diğerleri de Josie ile Carter'ı işe götürüp yanlarında bekleyecekler. Bunları düşündükçe kendini hasta hissediyordu. Hem beyni, hem yüreği, hem de midesi olanlara tahammül edemiyordu artık. Bu böyle devam edemez biliyorum. Limitsiz bakıcı tutmayı ayıracak adam da para da kalmadı. Bugün oradalar değil mi? O zaman sadece bugünü düşünelim. Evi nasıl, diğerleri idare edebiliyorlar mı? Evi dahil herkes elinden geleni yapıyor. İstersen onu arayabilirsin ya da en iyisi uğraman. Kafası dağılır biraz. Olur evet, elini cebine soktu. Görüşmelere ben de gelmek istiyordum ama belediyede bir toplantım var. Teşkilattan birini seç desem, ekip dışından da olabilir. Kimi seçerdin? Belki de, evet belki de, Dave ya da Evi emekli maaşlarını almadan önce artık nihayet harekete geçerlerdi ama kesinlikle bunun için iddiaya girmeye niyeti yoktu. Skyce'a kesinlikle güvenirim. Bu yüzden onu özel time istemiştim. Sonra Liz Alberta, insanları dinleme konusunda çok iyidir. Programı yoğun mu bilmiyorum ya da belki. Ben öğrenip bir şeyler yapmaya çalışırım. 10 dakika ara ver ve evi ara, tamam mı? Rahatlarsın, hem aklında onlar da kalmaz. Haklısın. Ya da 5 dakika ara ver, kendin ara. Sen de rahatlarsın. Sanchez, atına binmiş, Forestry Park'ında gölgelik bir yerde onları bekliyordu. O sabah hava o kadar bunaltıcıydı ki, atın koyu kahverengi derisi terden parlıyordu. Burası bizim eve oldukça yakın diye düşündü Phoebe. Üniformalı bir atlı polis, dikkat çekmeden rahatlıkla evi gözetleyebilirdi. Boyu 1.75 civarında, sert, kavgacı görünümlü bir adamdı. Sol gözünün kenarında çengel şeklinde bir yara izi ve çenesine doğru inen inatçı, derin çizgiler vardı. Islık çalan yabancı daha mı uzundu? Belki 1-2 santim. Emin olacak kadar dikkatli bakmış mıydı ona? Arabası umurunda bile değildi dedi Sanchez. Kız kardeşini kastederek, tek istediği Marisa'yı oradan çıkartmaktı. Yavrusunu bırakmamak için mücadele etti ama maalesef onu bıçaklayıp caddenin ortasında ölüme terk ettiler. O sırada siz Almanya'da mıydınız? Evet anlamında başını salladı. Bana mahrumiyet izni çıkarıp cenaze için eve gitmemi sağladılar. Annemin onun ölümüne dayanamayacağını biliyordum. Filipa'nın kocası da günlerce ölü gibi dolaştı. Bu olay olduğunda 19 yaşındaydınız. Savaş silahları üzerine uzmanlık eğitimi alıyordunuz. Orduda kalmayı düşünüyordum. Dünyayı tanıyıp her türlü kötülükte savaşacaktım. Ama Fili'den sonra, görevim biter bitmez eve döndüm. 2 yıl sonra da bu göreve başladınız. Doğru, gözlerini kısarak. Ne hakkında görüşecektik Teğmen McNamara? Onu bıçaklayan herif hala içeride yoksa çıkıyor mu? Hayır. Dün gece nerede olduğunuzu öğrenebilir miyim Memur Sanchez? 11 ile 3 arası. Söylerim dedi üstünü bozmadan. Ama önce sebebini öğrenmek istiyorum. O adamın Bonaventure'da havaya uçtuğu saatlerde benim nerede olduğum niçin bu kadar önemli? Çünkü sizin de dediğiniz gibi Bonaventure'da bir adam havaya uçtu. Bunun benimle ne ilgisi var? İzin verirseniz bu soruyu ben sorayım. Kız kardeşiniz öldürüldüğü sırada yeğeninizin nasıl serbest bırakıldığını anlatmadınız. Söyledim size, Phil'i onlara saldırdığı için öldürdüler. Polis onları bir garajda yakaladı. Marissa'yı da alıp garajın kapısını içeriden kilitlemişlerdi. Polis baskın yaptı ve sonunda yeğenimi bırakıp teslim oldular. Phoebe, onlarla kim görüştü diye sordu. Polis, Sanchez'in sesindeki telaş atı da huzursuz etmişti. Hayvanı yatıştırmak için başını okşadı. Yeğenimin hayatını onlar kurtardı. O herifler var ya, bebeğini korumaya çalışan bir anneyi öldürmeye cesaret eden biri, aynısını gözünü kırpmadan o yavruya da yapardı. Marissa'yı polis kurtardı. Benim de bu mesleği seçmemin tek sebebi budur. Phoebe, Sanchez'in aradıkları kişi olamayacağını düşündü. Liz de göz göze geldiklerinde onun da aynı fikirde olduğunu anladı. O operasyonda arabulucu bendim. Siz mi? Birden rengi attı. Fakat hemen sonrasında yüzü kıpkırmızı oldu. Görüşme yapıldığını bilmiyordum. Sesi boğuk çıkıyordu. Polisten ayrıntıları istemediniz mi? Ben buraya geldiğimde herkes şoktaydı. Dövünüp duruyorlardı. Neler konuşulduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Sonra görevimi tamamlamak için Almanya'ya geri döndüm. Terhis olup eve döndüğümde hiçbir şey duymak istemedim. Geçmişe dönmek istemedim. Tek istediğim, hayat kurtaran, zor durumdakilere yardım eden o polislerden biri olmaktı. Bir an durdu, sonra Liz'e bakarak, "Evet efendim," dedi. "Dün gece nerede olduğumu sormuştunuz. Geceyi kız arkadaşımın evinde geçirdim. İşte," cebinden not defteriyle kalemini çıkardı. "Adı, adresi ve telefonu burada yazılı. Başka sorunuz var mı?" "Bu yeterli. Teşekkürler Memur Sanchez." Kağıdı verip cebinden cüzdanını çıkardı. Marissa şimdi 10 yaşında. 10 yaşını doldurdu. Bu onun son hali. Cüzdanının içinden siyah saçları ve kapkara gözleri olan güzel bir kızın fotoğrafını çıkarıp onlara uzattı. "Phoebe, şu güzelliğe bak," dedi resme bakarken. "Annesine benziyor." Cüzdanı kaldırıp elini uzattı. "Size kardeşim adına teşekkür ederim." "Hayat ne garip bir yolculuk değil mi?" dedi Liz. Phoebe'nin arabasına doğru yürürlerken. "Adamın hayatının akışını değiştirmişsin. Onunla hiç karşılaşmadın. Hatta bugüne kadar hiç konuşmadın bile. Fakat bugün nerede ne yapıyorsa, bunda 5 yıl önce o gün senin yaptıklarının payı çok fazla." "Olabilir. Başka birinin açısından bakacak olursan, bir diğerinde de 2 kişinin ölümüne sebep oldum." Phoebe'nin bakışlarını takip eden Liz, cadde üzerindeki eve doğru ilerledi. "Benimle gelip onlara bir bakmak istemez misin?" "Hayır, gidip kocasıyla konuşalım. Sonra da Brentine deneriz." Delray, 41. ayrımın sonu. Sayfa 444. Devamı 42. ayrımda.